Peygamberlerin kıssalarının bize anlatılması, bize mücadele ruhunu vermek için. Hepsi mücadele ettiler ve Allah'tan başkasından da korkmadılar. Sürekli olarak mücadeleyi görüyoruz. Peygamberlerin hayatı mücadele ile dolu bir hayattır ve yükselmek isteyenleri Allah bu şekilde mücadeleye davet etmektedir. Yükselmek bedava olmayacaktır. Dünya peşinde koşmadan nasıl ki dünyada yükselemiyorsanız, aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için de mücadele etmeyenler hiçbir zaman Allah katında yükselemeyecekler. Yükselmenin elbette ki bir bedeli olacaktır. Rahatını bozmayanlar, ailesini, iş hayatını her zaman ön planda tutanlar, dünya perestler hiçbir zaman Allah katında değer kazanmayacaklardır. Kalbiniz durduğu zaman ölmeyecek misiniz? Kalbinizin durmasına mı şaşıyorsunuz? Bu kalbin gece gündüz çalışmasına şaşmak lazım. Durması kolay, bunun çalışması anormal. Gece gündüz çalışıp duruyor. Bir gün duracak ve işte o zaman kıyametimiz kopmuş olacak. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil kur'an ve lekel hamdu bi nebiyyike Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Allahümme lekel hamdu bima khalaqtana ve razaqtana ve hedeytana ve kefeytana ve allamtana ve ferreşte anna. Allahümme lekel hamdu bi kulli ni'metin en'amte biha aleyna fi kadim ev hadis. أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, bugün Enbiya suresine başlıyoruz. Enbiya suresi de şu ana kadar ele aldığımız diğer sureler gibi Mekki bir sure. Yani hicretten evvel nazil olmuş surelerden. Dolayısıyla Mekki surelerin ele aldığı konuları ele almaktadır. Mekki surelerde önceki peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte, tevhid akidesine temas edilmekte, ahiret inancına ağırlık verilmekte ve mücadele eden hem peygamberimiz hem de onun ashabına moral verilecek şekilde hitaplar bulunmaktadır. Hazreti Peygamber ve onunla birlikte olanlar tarihe geçecek bir mücadele vermektedirler. İftira atanlar çoktur, yalancılar çoktur ve Hazreti Peygamber onlara karşı mücadelesini devam ettirmektedir. Rabbi de ona sürekli olarak hem yol göstermekte hem de moral vermektedir, ümit vermektedir. Ekseriyetle sureler, surede geçen bir kelimeden ismini alırlar. Bakara kelimesi Bakara suresinde geçtiği için sureye isim olmuştur. Bunun gibi birçok sure ismi aslında o sure içerisinde geçen farklı bir kelime varsa oradan alınmış ve sureye isim yapılmıştır. Ancak bu surede Enbiya kelimesi geçmediği halde Enbiya nebiler demek, peygamberler demektir. Surede Enbiya kelimesi geçmemekte ama peygamberlerden bahsedilmektedir. Birçok peygamberin kıssasına temas edilecektir. Ondan dolayı sure Enbiya suresi olmuş, peygamberler suresi olmuştur. Bu şekilde isimlendirilmiştir. İsminden de anlaşılacağı üzere bu surede birçok peygamberin kıssasına temas edilecek. Dolayısıyla da birçok peygamberin öğretisine temas edilecek. Onları ele aldıkça göreceğiz ki bütün peygamberlerin davaları aynıdır. Bütün peygamberler aynı mesajı getirmişlerdir. Aralarında bir fark yoktur. Aralarında binlerce yıl da olsa, şartları farklı da olsa, toplumları farklı da olsa, her şey farklı bile olsa yine de peygamberlerin anlattıkları da, anlatım tarzları da, hareket metotları da hep aynı olmuştur. Söylemleri aynıdır. Bu şekilde bize de şu mesaj verilecektir. Ey müminler, binlerce yıldan beri değişmeyen hakikati siz de aynı şekilde anlatacaksınız. Ve şu anlatacağınız hakikat sonradan ortaya çıkmış, türedi bir dava değildir. Bir bid'at değildir. Aslında olmadığı halde sonradan ortaya atılmış yeni bir görüşten ibaret değildir. Siz aslında yeni bir dava ortaya koymuyorsunuz. Aslında siz bugüne kadar binlerce yıldan beri binlerce peygamberin, on binlerce peygamberin ortaya koyduğu davayı canlandırıyor, onu savunuyorsunuz. Yeni bir dava uydurmuyorsunuz, eski davanın devamısınız. Yeryüzündeki en eski davanın devamısınız. Sizin davanızdan daha hak ve sizin davanızdan daha eski bir dava yeryüzünde yoktur. Tevhidi savunan Müslümanlar, şu peygamber kıssalarında tevhidi gördükleri zaman kalplerine bir su serpilecektir. Peygamber kıssalarını okudukça bu davanın kendilerinden evvel çok üstün ve yüce insanlar tarafından savunulduğunu görecekler. Ben de demek ki Hazreti Nuh'un savunduğunu savunuyorum. Demek ki ben de Hud aleyhisselamın, Salih aleyhisselamın savunduğunu savunuyorum. Demek ki ben de Hazreti İbrahim'in izinden gidiyorum. Demek ki Musa da benim anlattıklarımı benden 3000 sene evvel anlatmış. Demek ki Hazreti İsa da benim anlattıklarımı benden 2000 sene evvel anlatmış diyecekler, yollarına devam edebilecekler. Eğer Kur'an-ı Kerim bize geçmiş peygamberlerden bahsetmeseydi, biz kendimizi bu kadar güven içerisinde hissedemezdik. Davamızın doğruluğundan bu kadar emin olamazdık. Eğer Allah Azze ve Celle bütün peygamberlerin aynı davayı aynı üslupla anlattıklarını bize anlatmasaydı, bu davanın dünyanın en eski davası olduğunu anlamayacaktık. Kur'an elbette ki tarih kitabı değildir. Ancak tarihten de bize malumatlar verir. Bize gerektiği kadar. Kur'an'ın anlaşılması, Kur'an'ın davasının anlaşılabilmesi, önem verilmesi için ne kadar gerekiyorsa Allah Azze ve Celle o kadar tarihe gider. Gereğinden fazla tarihe gitmez çünkü o zaman mesaj kaybolur. Tarihin derinliklerinde, karanlık dehlizlerinde bizi kaybetmez. Çünkü Kur'an'ın bir davası vardır. Sadece onun üzerinde durmaktadır. Allah'ın üzerimizdeki nimetlerini anlatırken de yine aynı maksat için anlatır. Davayı bizim kalplerimize yerleştirebilmek için üzerimizdeki nimetlerini hatırlatır. Bu kadar ilim sahibi, bu kadar kudret sahibi ve üzerinizde bu kadar hak sahibi olan Rabbinizi, onun hakkını savunmalısınız, onun davasını yeryüzüne hakim kılmalısınız. Onun dediği bir dünya meydana getirmelisiniz der. Bu amaçla Allah Azze ve Celle bize verdiği nimetleri hatırlatır. Geçmiş peygamberlerin kıssalarını bize hatırlatır. Onlar benim davamı omuzladılar, siz de benim davamı omuzlamalısınız demek ister. Siz de benim davamı omuzlayacak olursanız, o peygamberler hangi davayı anlattılarsa, siz de eğer o davayı anlatırsanız, siz de onlar gibi mukarrabundan olabilirsiniz, ensarullah olabilirsiniz. Yücelmek istiyorsanız, o büyüklerin izinden gitmelisiniz. Büyüklerin izinden gidenler büyürler. Fasıkların, mücrimlerin izinden gidenler ise onlar gibi sonuç itibariyle hüsrana uğrayacaklardır. Çoğunluğu bu dünyada da hüsrana uğramıştır. Bu dünyada hüsrana uğramamış gibi görülenler de aslında gizli bir hüsran içerisindedirler. Kötü bir hayat yaşamışlardır, iğrenç bir hayat yaşamışlardır ve çoğu zaman kendilerinden bile tiksinti duymuşlardır. İçinde bulundukları hayatın aslında çirkin bir hayat olduğunu, kalpleri, vicdanları, sağduyuları onlara her gün söylemekteydi. Bu dünyada Allah'ın azabına açık bir şekilde uğramış olmasalar bile, bu şekilde gizli bir azap içerisindeydiler. Sürekli olarak bunalımları yaşıyorlardı. Günahlar onlara bu dünyada da azap çektiriyordu. Kötü bir hayatın sonucunda aslında birçok sıkıntılarla, belalarla karşılaşıyorlardı. Ama bunlardan da vazgeçsek bile, bunları da şöyle bir kenara koysak bile, bir de ahiret var, bir de orada hesap vereceklerdir. Allah Azze ve Celle hem peygamberleri anlatmakta hem de onlarla mücadele eden fasıkları, mücrimleri bize anlatmaktadır. Bu şekilde bize tercihinizi yapın demektedir. İşte büyüklerin yolu ve işte fasıkların, mücrimlerin yolu. İkisinden birini tercih edersiniz. İşte o peygamberler şimdi hayırla anılmaktadırlar. O mücrimlere gelince onlar hiçbir zaman hayırla anılmadılar. Fıskı fücur içinde nefsine göre yaşayanlar, şeytanın yönlendirmesine göre yaşayanlar hiçbir zaman hayırla anılmadılar. Dolayısıyla onların sırat-ı müstakim üzere yaşamış olması mümkün değildir. Eğer müstakim bir hayata sahip olsaydılar, o zaman insanlar onları da hayırla anarlardı. Madem ki hayırla anılmamaktadırlar, demek ki onların hayatı aslında güzel bir hayat değildi. Peygamberlerin kıssalarının bize anlatılması, bize mücadele ruhunu vermek için. Hepsi mücadele ettiler ve Allah'tan başkasından da korkmadılar. Sürekli olarak mücadeleyi görüyoruz. Peygamberlerin hayatı mücadele ile dolu bir hayattır ve yükselmek isteyenleri Allah bu şekilde mücadeleye davet etmektedir. Yükselmek bedava olmayacaktır. Dünya peşinde koşmadan nasıl ki dünyada yükselemiyorsanız, aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanmak için de mücadele etmeyenler hiçbir zaman Allah katında yükselemeyecekler. Yükselmenin elbette ki bir bedeli olacaktır. Rahatını bozmayanlar, ailesini, iş hayatını her zaman ön planda tutanlar, dünya perestler hiçbir zaman Allah katında değer kazanmayacaklardır. Allah kendi katında değerli olan peygamberlerini bize anlatmak suretiyle onların hepsi mücadele ettikleri için yükseldiler demek istemektedir. Hepsi benim uğrumda her şeyi göze aldılar. Hakikatleri saklamadılar. Dolayısıyla hakikatleri saklarsanız yükselemeyeceksiniz. Onlar muttakice yaşadılar. Allah'tan sakındılar. Helale harama dikkat ettiler. Dolayısıyla öyle olmazsanız yükselemeyeceksiniz. Onlar gerçekleri hiçbir zaman örtbas etmediler. Yalana yalan dediler, batıla batıl dediler. Sadece insanlara öğüt vermediler. Bu dava uğrunda aynı zamanda ölümü de göze aldılar. Dolayısıyla onlar gibi olmazsanız yükselemeyeceksiniz. Onlar ne yaptılarsa yükselmek isteyenlere Allah Azze ve Celle bu şekilde bir yol göstermektedir. Yükselmek mi istiyorsunuz? İşte yükselmiş olanların hayatından kesitler. Yükselmiş olanlara benzerseniz siz de yükselirsiniz. Onların çile dolu hayatını görün, siz de çile dolu bir hayata razı olun ki yükselesiniz. Allah kullarını yükseltmek istemektedir. Allah Azze ve Celle kullarıyla bu şekilde olan muttaki kullarıyla meleklerine karşı övünmektedir. Çilekeş kullarıyla Allah meleklerine karşı övünmektedir. Kendi uğrunda canını malını verenlerle Allah meleklerine karşı övünmek istemektedir. Ve ey meleklerim, siz neden bu insan denen varlığı yaratmak istiyorsun demiştiniz ya, işte bunlardan dolayı. Hepsi Firavun olmadılar, bakın. Hepsi Nemrut olmadılar, Ebu Cehil olmadılar. Bunların içerisinden işte böyleleri de çıktı. Benim uğrumda mücadele ettiler. Böyleleri çıktı, onlar benim uğrumda canlarını ortaya koydular. Onlar benim için üzüldüler, benim için ağladılar, benim için sevindiler. Onların tüm hayatı ben olmuştum. Onların ölümleri de benim içindi, hayatları da benim içindi. Sevinçleri de benim içindi, üzüntüleri de benim içindi. İşte benim böyle kullarım da vardı ve onların izinden gidenler, o peygamberlerin izinden gidenler, işte onları için yarattım ben bu alemi. Şu dünya hayatını, şu insanları, bu kadar zalimleri, kafirleri, fasıkları, mücrimleri, işte böylesi kıymetli insanların ortaya çıkması için yarattım. 1000 tane Nemrut yaratırım 1 tane İbrahim için. 1000 tane Firavun yaratırım 1 tane Musa için. 1000 tane Ebu Cehil yaratırım 1 tane Muhammed Mustafa için. Salavatullahi aleyhim ecmain. Allah Azze ve Celle bu şekilde peygamberlerinden bize kesitler anlatır. Peygamberlerinin nasıl yükseldiklerini bize öğretir. Ve yükselmek isteyenlere yol gösterir. Ve peygamberleriyle, sahabesiyle, o peygamberlerin ashabıyla, daha sonra gelen nesilleriyle, Allah'tan korkan ve Allah'ın davasını yeryüzüne hakim kılmak isteyen mücadeleci insanlarıyla Allah bu şekilde övünür. İşte ben böyleleri için yarattım der. Yükselmek isteyenlere bu şekilde örnekler verilir. Çünkü insanlara sadece teorik olarak anlatırsanız bir kulaklarından girer bir kulaklarından çıkar. Ama örnekler verirseniz işte o zaman akıllarında kalıcı olur. İşte onun için Allah Azze ve Celle örnekler vermektedir. Ve İslam davetçilerine de peygamberlerin kıssalarından sizler de örnek verin demektedir. Onlardan da bunu istemektedir. Ben nasıl ki Rabbul Alemin olduğum halde o büyük insanlardan size misaller veriyorsam, o halde siz de verin demektedir Allah Azze ve Celle. Siz de ey İslam davetçileri, Allah kainatın sahibi ve sonsuz ilim sahibi olduğu halde, madem ki o büyük insanları örnek vermektedir, siz neden örnek vermezsiniz? Hep onları ön plana çıkarmalıyız. Peygamberlerin hayatından örnekler vererek konuşmalıyız. Çünkü Allah Azze ve Celle de öyle yapmaktadır. Onların hayatından alınabilecek olan birçok ders var. Kur'an hiçbir zaman hikaye kitabı değildir. Evet, Enbiya suresinde de başka yerlerde de peygamberlerin kıssalarına temas edilmektedir. Bakara'da Yahudilerin kıssalarına daha çok temas edilmekte. Ali İmran'da Hristiyanlara daha çok temas edilmekte. Diğer surelerde başka başka peygamberlerin kıssalarına temas edilmekte. Evet, Kur'an'ın üçte bir kadarı böyle kıssalardan müteşekkildir. Öyledir ama Kur'an yine de tarih kitabı değildir ve Kur'an yine de hikaye kitabı değildir. Allah Azze ve Celle'nin kitabında bu kıssalar önemli bir yer işgal ediyor olsa da, sonuç itibariyle Kur'an bir hikaye kitabı olmadığından Allah'ın muradı kesinlikle bize tarihi bilgi vermek değildir. Allah Azze ve Celle bu şekilde kıssalar yoluyla davasını anlatmakta ve birçok mucizeleri o ayetlerin arasına serpiştirmektedir. Birçok meseleyle ilgili hüküm çıkarabilmemiz mümkün olmaktadır. O peygamber kıssaları sadece bilgi vermek için değil, hayatımıza aynı zamanda yön vermek için, o peygamber kıssalarıyla mücadeleyi öğretmek için, peygamberlerin en çok neler üzerinde durduğunu anlatmak için, peygamberlerin hareket metodunun da, eğitim metodunun da, davet metodunun da hepsinin aynı olduğunu anlatmak için, Allah'ın muradı o peygamber kıssalarıyla bize birçok gerçeği öğretmektir. Çünkü insan kıssaları öğrenebilir, daha kolaylıkla öğrenebilir, aklında tutabilir ve o kıssalardan birçok sonuçlar çıkarabilir. Bu gerçeği anlamamış olan bir cahil ise bu kıssaları okuduğu zaman Kur'an hikaye kitabı zannedebilir. Hakikat o değildir. Allah bu kıssalar yoluyla bize birçok mesaj iletmek istemektedir. O mesajları teorik olarak öğretecek olsaydı aklımızda kalmayacaktı. Ama Allah Azze ve Celle o kıssaları, o gerçekleri kıssalar şeklinde, kıssaların içerisinde bize öğretir ve bu şekilde aklımızda kalmasını sağlar. Enbiya suresi de diğer Mekki sureler gibi ahiret konusu üzerinde sık sık durur. Tevhid üzerinde durur. Çünkü Kur'an'ın ve peygamberlerin hepsinin en çok üzerinde durduğu iman esasları bunlardır. Allah'a hakkıyla iman, Allah'ı birleyerek hem ibadet edilecek tek varlık olarak hem de kanun alınacak tek otorite olarak bu şekilde görmek suretiyle Allah'a iman. Tek ilah olarak Allah'a iman. Tek Rab olarak Allah'a iman. İbadet maksatlı hareketlerimizi yönelteceğimiz tek ilah. Otoritenin tek sahibi, alemlerin tek Rabbi olan, kanunun çıktığı tek merci olan bir Rab. Böyle bir Allah. Peygamber kıssaların hepsinde bu ortak noktaları görürüz. Tüm peygamberler tek bir Rabbe, tek bir ilaha iman etmeye davet ettiler. Bu surede de bu mesele üzerinde durulacaktır. Ve ahirete iman üzerinde durdular. Çünkü insan tek Rabbe, tek ilaha inanmış olsa bile eğer ahirete inanmayacak olursa o zaman hayatını değiştirmeyecektir. Birçok insana tevhid inancı anlatılmadığında şirkten kendisini kurtaramaz. Ama tevhide iman etmiş olsa bile hayatını değiştirebilmesi için yine de ahiret üzerinde durulması bir zorunluluktur. Hesap kitap olmayacak olsaydı insanlar hayatlarını değiştirme zahmetine katlanmazlardı. Hesap olmayacak olsaydı insanlar haramlardan kendilerini koruyamazlardı. Nefis kuvvetlidir. Şeytanın insan üzerinde tesiri vardır. Belki bunlar kadar tesirli olan kötü bir çevre var. İnsanoğlu o çevrenin tesirinden de kendisini kurtaramamaktadır. Bütün bunlardan kendisini kurtarabilmesi, hayatını değiştirebilmesi, sadece inançlarını değil, hayat tarzını da değiştirebilmesi, amellerini değiştirebilmesi, hepsi ahirete imanla mümkün olabilir. Kuvvetli bir şekilde ahirete iman gerçekleşmedikçe insanın hayatını değiştirmesi mümkün olmayacaktır. Bugün ahirete zayıf bir şekilde iman eden, hatta belki de iman düzeyine gelememiş, inanç düzeyine de gelememiş, sadece belki de zan eden, belki de şüpheler içerisinde olan, %99'la bile inanmış olsanız, inanmış Müslüman sayılmazsınız. %100'e ulaşılmadıkça insan Müslüman sayılamaz. Belki de Müslüman, kendini Müslüman sandığı halde ahiret mevzuunda şüpheler içerisinde olan niceleri var. Belki de ahirete %60-70 inananlar, %99 inananlar ama hala %100'e erişememiş olanlar var. %100'e erişmiş olanların içinden de imanı sadece ilmel yakin düzeyinde kalmış olanlar, aynel yakin düzeyine ulaşamamış olanlar var. Aynel yakin düzeyine ulaşılmadığı müddetçe insanın hayatı değişmemektedir. Ahirete inanmış olsa bile ilmel yakin düzeyinde İki kere ikinin dört ettiğini biliyor gibi yani. Hiçbir şüpheye mahal olmayacak şekilde. Bu şekilde inanmış olsa bile, bu bile birçok insanın hayatını değiştirmesine yetmeyecektir. İmanın, ahirete imanın, iman esasları içerisinde özellikle ahirete iman hayatı değiştirmede etkilidir. Ahirete iman ilmel yakinin ötesine geçmediği müddetçe Allah Azze ve Celle'nin kudretine şahitlik edilmediği müddetçe insan kainata bakmadığı müddetçe marifetullah'a ulaşamayacak, Allah'ın kudretini idrak edemeyecek, Allah'ın ilmini idrak edemeyecek ve böyle bir Allah için yeniden yaratmanın çok kolay olduğunu hiçbir zaman anlayamayacaktır. Anlayabilmesi için işte bu önemlidir. İlmel yakinin ötesine geçip sadece peygamberler dediği için ahirete iman değil. Sadece anasından, babasından, çevresinden öğrendiği için, sadece insanlar dediği için ahirete iman değil. Bizatihi kendisinin gayretiyle, kainatı müşahede etmek suretiyle, kainatta Allah'ın ilmini, kudretini görmek suretiyle, bu Allah için yeniden yaratmanın çok kolay olduğunu anlayacak kadar kainat kitabını okumak suretiyle, işte ancak o zaman ahirete olan ilmel yakin, aynel yakine dönüşür. İlmel yakin ile hayatını değiştiremeyen insan aynel yakin imana ulaşır. Allah'ın ilmini, kudretini görür ve artık mutmain olur. Ve o Allah için zor diye bir şey olmadığını bilir ve ona göre iman eder. Artık ondan sonra hayatını değiştirme kendisine kolay gelir. Nasıl ki hepimiz öleceğimizi biliyoruz. İlmel yakin ile biliyoruz. Bu kadar insan geldi bugüne kadar. Hepsi de öldüler. O halde biz de öleceğiz. Bunda zerre kadar şüphemiz yok. İki kere ikinin dört ettiğini bildiğimiz gibi bu gerçeği de biliyoruz. Bu gerçeği bilenlerin içerisinden kaç tanesi hayatını değiştirebilmiştir? Herkes öleceğini bildiği halde neden insanlar dünya perest olmaktadırlar? İnsanlar hem dünya boştur demektedir, hem de dünya perest bir hayat sürmeye de devam etmektedirler. Öleceklerini bilmelerine rağmen hiç ölmeyecekmiş gibi davranabilmektedirler. Demek ki ilmel yakin düzeyinde bir inanç bile yetmemektedir. Öleceğini kesin olarak bilen bir insan hayatını değiştiremiyor. Ama ölüm döşeğine düştüğü zaman, işte o zaman nasıl anlıyor? O anda eğer tekrar bu aleme dönebilmesi mümkün olsaydı hayatını değiştirebilirdi. Ölümü görüyor gibi olduğu zaman, ölüm meleğini görmeye başladığı zaman, ruhunu teslim etmeye başladığı zaman, ölümün kokusunu hissettiği zaman, işte o anda ölümle ilgili bilgisi ne kadar da yükselmektedir. İlmel yakinin üzerine çıkıp aynel yakine ulaşmaktadır. Ve işte o zaman her gerçeği anlamaktadır ama artık çok geçtir. Tekrardan bu aleme dönüşü mümkün olmayacaktır. Zaten yeniden dönüşü mümkün olsaydı meleği görmezdi. Demek ki o düzeye gelmeden, ölüm meleğini görmeden evvel, son nefesimize gelmeden evvel eğer ölüme bu kadar kuvvetle iman edebilirsek o zaman hayatımızı değiştirmek kolaylaşacaktır. O yüzden Kur'an ahiret üzerinde sık sık durur. Ahirete iman kuvvetli olmadığı zaman insanlar hayatlarını değil inançlarını bile değiştirmez. Tarih boyunca ahirete inanmayanlar şirk içinde yaşadılar. Hep bunu görüyoruz. Ahirete inanmayanların tevhide de inanmadıklarını görüyoruz. Çünkü ahirete iman etmeyince tevhide iman etme ihtiyacı da duymamaktadır. Nasılsa ahirete iman etmemektedir. Dolayısıyla neden tevhid inancını kabul etsin? Neden şirkten kendisini uzak tutsun ki? Nasılsa ahiret yok. Nasılsa Allah'tan başkalarını da ilahlaştırdığında cezasını görmeyecek. Nasılsa haramlara düştüğü zaman ceza görmeyecek. O halde neden hayatını değiştirsin ki? Ahirete imanı gerçekleştiremeyenler aslında tevhide imanları da genellikle olmamıştır. Tevhide iman ahirete imanı da gerektirirse de ahirete iman da insanın tek Tanrı'ya inanmasını gerektirir. Tek ilaha ibadet etmesini ve hayatını ona göre düzenlemesini gerektirecektir. İşte onun için Kur'an ahiret ve tevhid üzerinde sık sık durur. Bu Enbiya suresinde de o şekilde olacak. Allah Azze ve Celle peygamberleriyle, peygamber kıssalarıyla bu gerçekleri defalarca bize hatırlatacak. Ve işte daha surenin ilk ayetinde اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ İnsanlara hesap vakti yaklaştı. Hesap vakti yaklaştı ama onlar hala gaflet içerisinde yüz çevirmiş olarak devam ediyorlar. Hesap vakti yaklaşmıştır. Kıyametin kopmasına çok fazla zaman kalmamıştır. Efendimizin ifadesiyle ben kıyamete yakın gönderildim derken işaret parmağıyla orta parmağını bu şekilde birbirine yapıştırmıştı. Bu iki parmak nasıl ki yan yana duruyorsa, nasıl ki bu iki parmağın arasında başka bir parmak yoksa, benle kıyamet de işte böyleyiz. Benimle kıyamet arasında başka bir peygamber yok. Son peygamber benim diyordu. Benden sonra peygamber gelmeyecek.
ve ben de kıyamete uzak gönderilmedim. Evet, üzerinden 1400 sene geçti. Hala kıyamet kopmadı. Ama kıyametin alametleri teker teker görüldü ve Hazreti Peygamber'in peygamber olduğu meydana çıktı. Kıyamet alametleri olarak ne söylüyorsa sahih hadislerde hepsinin yavaş yavaş çıktığını, birçoğunun çıktığına şahidiz. Evet, kıyamet kopmadı. 1400 sene geçti. Evet, Allah Azze ve Celle iktarebe linnâs hisâbuhum buyurmuştu. Hesaplarına az kaldı, yaklaştı demişti ama 1400 yıldır hala kıyamet kopmadı diye düşünenler olabilir. Allah katında 1400 senenin ne ehemmiyeti var ki? Önemli olan 1400 sene olması değil, sonuç itibariyle herkesin kendi kıyameti o kadar da uzak değil. Belki büyük kıyamet, kıyameti kubra, henüz daha kopmamış olabilir, gerçekleşmemiş olabilir, onun daha zamanı olabilir. Allah Azze ve Celle daha birçok insanı hesaba çekmek istiyor ve şu dünyaya, imtihan dünyasına getirmek istiyor olabilir. Allah ne kadar varlık yaratmak istedi, ne kadar insanı imtihan alemine getirmek istedi, sayısını bilmiyoruz. Demek ki Allah'ın şu dünyada yaratmak istedikleri henüz bitmedi. Demek ki Allah Azze ve Celle daha birçok kulunu şu imtihan dünyasında imtihan etmek istemektedir. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Koskoca bir tesis meydana getirmiştir. Şu koskoca tesiste elbette ki milyarlarca insanı imtihan edecektir. Elbette ki bu kadar büyük bir tesis 3-5 tane insan için, 3-5 insanı imtihan etmek için yaratılmış olamaz. Elbette ki öyledir. Elbette Allah Azze ve Celle için 1400 senenin bir kıymeti yoktur. Uzmanlar şu kainatın 15 milyar yıl önce yaratıldığı tahmininde bulunuyorlar. 1400 senenin ne ehemmiyeti olabilir? Ve bu tahminler her geçen gün daha da fazlasını söylemektedir. Daha evvel 100 milyar galaksi var diyenler sonra 200 milyara çıkardılar. Şimdi trilyon galaksiden bahsediyorlar. Aynen onun gibi daha evvel 5 milyar yıldan bahsedenler 15 milyar yıla çıkardılar. Belki de 150 milyar, belki de trilyon milyar, bilemiyoruz ne kadar. Bilim adamlarının ilmi arttıkça tahminleri de değişmektedir. Bilim geliştikçe tahminler değişecektir, değişmeye devam edecektir. Allah Azze ve Celle'nin milyarlarca yıldır kainatı yarattığı bilinmektedir. 1400 senenin ne ehemmiyeti var? Öyle mekanlar var ki oralarda bir gün buradaki 1000 seneye bedeldir. Kur'an öyle mekanlardan bahsediyor. Sizin saydıklarınızla 1000 seneye bedel olan bir günde, başka bir ayette sizin saydığınızla 50 bin seneye bedel olan bir günde yükselirler. Meleike Allah'ın onları yükselteceği yere yükselirken, her neresiyse oraya yükselirken bizim yıllarımızla 50 bin yıl geçtiğini haber vermektedir. Onların aleminde sadece bir gün geçmiş olmaktadır. Bizim dünyamızda 50 bin sene geçerken onlar bir günü yaşamaktadırlar sadece. Bu şekilde baktığınız zaman 1400 senenin ne ehemmiyeti var? 14 bin senenin ne ehemmiyeti var? Ancak yakın olduğu bir gerçektir. Bu ne kadar yıldır bilemeyiz ama yakın olduğu bir gerçektir. Hadislerde insanlığın ya da ümmet-i Muhammed'in geleceğine dair hadislerde bildirilen o bilgilere baktığımız zaman aslında sona doğru yaklaştığımızı da görüyoruz. Hazreti Peygamber kendinden sonra ümmetinin durumunu nasıl olacağını anlatırken bazı bilgiler veriyor. Bu din nübüvvet ile başladı, benim ile başladı demek istiyor. Peygamberlikle başladı ve Allah'ın istediği kadar bu şekilde devam eder. Yani ben aranızda bulunmaya devam ederim. Sonra benden sonra Raşid halifeler dönemi gelir. Onlar da Allah'ın istediği kadar bir süre devam eder. Başka hadislerde bunun 30 sene süreceği bildirilmektedir. Sonra o da biter ve onlardan sonra ısırıcı meliklik dönemi gelir, padişahlık dönemi gelir ve o da Allah'ın istediği kadar devam eder, o da biter. Onlardan sonra dördüncü dönem gelir, diktatörlük dönemi, cebirin hakim olduğu dönem, zulmün ve cebrin hakimiyetinin olduğu dönem. O dönem de Allah'ın istediği kadar devam eder. Sonra o da biter ve sonra beşinci dönem gelir. Tekrar hilafet kurulur. Tekrar yeryüzünde İslam medeniyeti kurulur. Başka rivayetlerde Hazreti İsa aleyhisselam yeryüzüne indirilir. Ve yeryüzünde 7 sene kadar hükmeder. İslam medeniyetini kurar. Ve ondan sonra tekrar insanoğlu bozulmaya başlar ve ondan sonra kıyamet kopar. Kötülerin üzerine kıyamet kopacağı bildiriliyor. Bu hadiste zikredilen dönemler, Efendimiz'den sonra hakikaten de Raşid halifeler gelmedi mi? Ebu Bekirler, Ömerler, Aliler gelmedi mi? Onlardan sonra gerçekten de iş halifelikten çıkışıp padişahlığa dönüşmedi mi? Gerçekten de meliklik dönemi başlamadı mı? Babadan oğula geçen sistem 1920'lere kadar devam etmedi mi? Hadiste bildirilen dönemler gerçekleşmedi mi? Ve ondan sonra da zulüm döneminin, cebir döneminin, diktatörlüğün geleceğini haber veriyordu. Hakikaten de 1920'lerden itibaren de öyle olmadı mı? İslam aleminin her tarafında halen de diktatörlükler yok mudur? Kimseyi konuşturmayan iktidarlar, gücü ve kuvveti eline aldığı zaman diktatör kesilenler, İslam aleminin her tarafında mevcut değil midir? Efendimizin haber verdiği gerçekleşmemiş midir? O halde demek ki bunlardan sonra kıyamet gerçekleşecek. Demek ki bu zulüm döneminden sonra tekrar Müslümanlar canlanacak. Yeryüzünde İslam medeniyeti de kurulacak. Ondan sonra tekrar bozulacak zaman içerisinde. Ve işte ondan sonra kıyamet kopacak. Hadiste haber verilen bu gerçekler şu ana kadar bir kısmını gördük. Dördüncü dönemi yaşıyoruz. Dördüncü dönemle beşinci dönemin arasında bir yerlerdeyiz. Bir taraftan zulüm altında İslam alemi, bir taraftan da ümit içerisinde İslam alemi. Uyanış da var. Zulüm varsa da bir taraftan da uyanış var. Hazreti Peygamber'in haber verdiği gerçekleşti. Demek ki Kur'an'ın haber verdiği yaklaştı derken yani bunlar olacak. Bu dönemler atlatılacak. Ama bunlar sonuç itibariyle yakındır. Hepsi 1400 sene içerisinde olmadı mı? Yüz binlerce yıl geçmedi üzerinden. Allah katında 1000 senenin hiçbir kıymeti yok. Ashab-ı Kehf 300 sene kadar uyudular mağarada. Sonra kalktıkları zaman ne dediler? Ne kadar yattık, uyuduk dediler. Bir günden az birkaç saat olabilir gibi konuşmadılar mı kendi aralarında? 300 sene onlara birkaç saat gibi gelmemiş miydi? İnsana bile icabında böyle gelebilmektedir. Allah katında 1400 senenin ne ehemmiyeti var? Hem bunun insan için ne önemi var ki ha 1400 sene ha 14.000 sene sonra kıyamet koptu. Bunun ne önemi var ki herkesin kendi kıyameti kopmuyor mu? İnsanlığın tamamının üzerine kopacak olan kıyamet binlerce yıl sonra olsa bile onun bizim için ne önemi olabilir ki? Bizim kendi kıyametimiz 5 sene, 10 sene, 50 sene, 100 sene sonra kopmayacak mı? 10 binlerce yıl mı yaşayacağız? 50, 60, 70, 80 yaşlarına gelince insanlar ölmüyorlar mı? İsterse dünya 10 binlerce yıl daha devam etsin. Kişinin kendi kıyameti, kıyameti suhra çok da uzak değil. Çok yakın, hem de her an kopabilir. Ölüm dediğiniz ne ki? Kalbinizin durmasından başka bir şey mi? Kalbiniz durduğu zaman ölmeyecek misiniz? Kalbinizin durmasına mı şaşıyorsunuz? Bu kalbin gece gündüz çalışmasına şaşmak lazım. Durması kolay, bunun çalışması anormal. Gece gündüz çalışıp duruyor. Bir gün duracak ve işte o zaman kıyametimiz kopmuş olacak. Ey Resulüm, insanlara kıyameti hatırlat. İktarebe linnâs hisâbuhum. Hesapları onlara yaklaştı. Hesapları görülecek. Amel defterlerinize her şey yazılıyor. Küçük büyük hiçbir şey bırakılmadan kalbinizin karar verdiği şeyler bile, kalbinizden geçirdiğiniz, kararlaştırdığınız günahlar bile, kıyamet gününde ya Rabbi bu kitap hiçbir şey bırakmamış. Bu nasıl bir hesap defteri? Bu nasıl bir muhasebe? Hiçbir şey bırakmamış, ne küçük ne büyük. Hiçbir şey bırakmadan her şeyi kaydetmiş. Kıyamet günü ortaya konulacak. İktarebe linnâs hisâbuhum. Amel defterin sana verilecek, az kaldı. Amel defterinizi alacaksınız. Alacağız ve bakacağız. Kalbimizden geçenlerin bile yazıldığını göreceğiz. Sagir, kebir. Fark etmez, her şeyin yazıldığını göreceksiniz. Şaşıracaksınız. Ya Rabbi bu nasıl bir kitap? Şu kadarcık bir şey, zerre-i miskal, o da mı yazılmış? O da mı var hesap defterinde? O da mı var muhasebede? Hiçbir şey atlanmamış mı? Bir zamanlar şöyle bir bakışla bakmıştım, o da mı var? Bir zamanlar bir kelime söylemiştim, o da mı var? Hesabınızın verileceği gün yaklaştı. Allah Azze ve Celle mahşerin, kıyamet kopacak, ondan sonra tekrar diriliş gerçekleşecek, sura üflenecek. Tekrar diriliş suruna, tekrar diriliş için sura bir kez daha üfürülecek. Tekrar dirileceğiz ve işte o zaman hesap defterleri verilecek ve o uzak değil. Bu dünyada kıyamet kopacak. Kim bilir ne zaman? Belki 1000 sene, belki 5000 sene, belki de 500 sene. Bir müddet sonra kıyamet kopacak ve sonra bilemediğimiz kadar bekleyeceğiz mezarlarda. Ondan sonra Allah tekrar dirilin diyecek. Tekrar dirileceğiz. Aradan kaç sene geçecek bilemeyeceğiz. Mezarda ne kadar kaldık bilemeyeceğiz. Bize çok az gibi gelecek. Allah Azze ve Celle belki de bu alemin değişmesi için, yeni bir aleme dönüşmesi için belki de binlerce yıl, on binlerce yıl bizi mezarımızda tutacak. Ama bunların hepsi de sonuçta Allah katında çok az bir zaman. O yüzden iktarebe buyuruluyor. İktarebe linnâse hisâbuhum. Hesapları az kaldı. Binlerce yıl da olsa. Ve hum fî gafletin mu'ridûn. Ama onlar gaflet içerisinde. Mu'rid bir şekilde yüz çevirmişler. Hakikatlere yüzlerini çevirmişler. Dünyaya yüzlerini dönmüşler. Gaflet içerisinde yaşayıp gitmişler. Hesapları yaklaştı. O büyük kıyamete, kıyamet-i kübraya henüz daha belki var ama bizim kendi kıyametimiz de yaklaştı. O büyük kıyamete de aslında çok kalmadı. Kıyamet alametleri teker teker ortaya çıkıyor. Küçük alametlerin birçoğu ortaya çıktı. Orta alametler, büyük alametler kaldı. Orta alametlerin de bir kısmı belki görüldü, bir kısmı kaldı. Üzerinde ihtilaf olabilir. Acaba şu kıyamet alameti midir, değil midir? Ama netice itibariyle genel olarak bakıldığında bir takım kıyamet alametlerinin görüldüğü bir gerçektir. Hadislerde haber verilen şeyler teker teker ortaya çıkmaktadır. Bunlardan anlıyoruz ki henüz ortaya çıkmayanlar da ortaya çıkacaktır. Ve onlar hiç bunun farkında değildirler. Dünyaya dalmışlar, gitmektedirler. Muariddirler, yüz çevirmişler ve ilgisizdirler. İlgisiz olanlara Allah imanı hiçbir zaman nasip etmemiştir, etmeyecektir. Bir insanın eğer tüm ilgisi bu dünyaya ise, dünyadan başka bir şey düşünmüyorsa, bütün ilgisi para ise, kadın ise, mevki makam ise, bütün ilgisi şan şöhret ise, Allah Azze ve Celle buna imanı neden nasip etsin? Hakikate karşı ilgi duymayan adama, gerçeklere karşı ilgi duymayana, şu kainatın bir sahibi var, bu kainatta mükemmel bir nizam devam edip gidiyor, bu hakikate karşı, en büyük hakikate karşı ilgisiz olana Allah neden iman nasip etsin ki? Mu'rid kelimesi Kur'an'da birçok yerde geçer. İraz edenler, yüz çevirenler, hakikate karşı ilgi göstermeyenler. Yüz çevirmek ilgilenmemektir. İmana ulaşmanın ilk şartı ilgi duymaktır. İlgi duymayan mu'rid olanlara Allah neden iman nasip etsin? İnsan ilgi duyarsa o ilgi onu araştırmaya sevk eder. Önemli meselelere ilgi duymak lazım. Peygamberler dünyanın en dürüst insanları. Geliyorlar ve diyorlar ki, önünüzde ahiret var, hesap var. Bu insanlar hayatlarında yalan söylemiş insanlar değiller. Kendi namına bir kez yalan söylediği görülmemiş olan bu mübarek insanlar, Allah namına yalan söylerler mi? Bu insanlar gelip diyorlar ki, önünüzde hesap var. Ebedi bir cennet ve ebedi bir cehennem var. Her dediğiniz yazılıyor, her yaptığınız yazılıyor. Ve Allah'ın bu kainatı boşuna yaratmış olması düşünülemez. Bu kadar varlıkların boşuna yaratılması düşünülemez. Ahiret olmazsa olmaz. Eğer ahiret olmazsa her şey boşuna olmuş olur. Her şeyin boşuna olması düşünülemez. Allah Azze ve Celle abesle iştigal etmez. Kur'an buyuruyor ki biz oyuncu değiliz. Çocuklar oyun oynar. Allah çocuk mudur ki oyun oynasın? Bu kadar büyük bir alem, bu kadar büyük bir nizam Hepsinin rızkı veriliyor. Bu nizam devam edip gidiyor. Nasıl olur da bütün bunlar boşuna olabilir? Nasıl olabilir? Bu kadar büyük bir tesis boşuna olabilir mi? Hiç köy yollarında kocaman tesisler gördünüz mü? Büyük tesisler büyük memleketlerin yolları üzerinde kurulmaz mı? Küçük bir köyün yolu üzerinde büyük bir tesis göreniniz var mı? Büyük tesisler büyük memleketlerin yolları üzerine yapılmaz mı? O tesisler neyi gösterir? O yolun sonunda büyük bir memleketin olduğunu gösterir. Madem ki tesis büyüktür, o halde o yolun sonunda da büyük bir şehir gelecektir. İşte aynen öyle şu kadar büyük bir tesis yaratılmış. Eğer bunun sonunda ahiret diye başka bir dünya, bir şehir, bir memleket olmasaydı, bu kadar büyük bir tesis yaratılmazdı. Bir ucu var, bir ucu yok. Şu koskoca dünya denilen memleket. Eğer şu dünya boşuna yaratılmıştır diyebilecek olan varsa çıksın söylesin. Bir çay kaşığı bile boşuna yapılmazken şu kainat boşuna yaratılmıştır diyebilecek olan akıl sahibi varsa çıksın söylesin. Bir çay kaşığını yapan fabrikaya sorsanız, bunu neden yaptın deseniz, bir çay bardağını yapana sorsanız, bir civatayı yapana sorsanız, bunu neden yaptın deseniz, laf olsun diye yaptım der mi? Böyle bir ihtimal var mı? Çay kaşığını yaptım ki çayı karıştırasınız diye. Bardağını yaptım ki çay içesiniz diye. Para kazanmak için demez mi? Bir çay kaşığı bile boşu boşuna yapılmazken, insanlar bile abesle iştigal etmezken, abesle iştigali ancak çocuklar ve deliler yaparken, biz Allah'ı çocuk mu görüyoruz ki, deli gibi mi görüyoruz ki, bu kadar kainatın laf olsun diye yaratıldığına inanacağız. Böyle bir şey mümkün müdür? Ahirete inanmayan adam Allah'ın çocuk olduğunu söylemiş olur. Allah'ın deli olduğunu söylemiş olur. Allah'ın abesle iştigal ettiğini söylemiş olur. Manasız ve gereksiz işler yaptığını söylemiş olur. Ahirete inanmayan kişi aynı zamanda Allah'ın adaletsiz olduğunu söylemiş olur. Çünkü adaletli ise Allah, bu dünyada adaletin gerçekleşmediğini görüyorsunuz. O halde madem ki adaletli bir Allah'a inanıyoruz, adaletli olan Allah mutlaka adaleti gerçekleştirmelidir. Ve bu dünyada adalet gerçekleşmemektedir. İyiler yaptıkları iyiliğin mükafatını görememektedir. Kötüler de yaptığının cezasını çekmeden bu alemden göçmektedir. Adalet yerini bulmamaktadır. O halde adalet sonraya bırakılmaktadır. Bu dünyada adalet gerçekleşmiş olsaydı belki de ahiret şart değildi. Ama adaletin gerçekleşmiyor olduğunu görüyoruz. Demek ki Allah adaleti sonraya bırakmaktadır. Eğer sonrası olmasaydı, ahiret olmazsa o zaman adalet nerede gerçekleşecek? Bu dünyada gerçekleşmiyor. Ahiret de olmazsa o zaman adalet nerede gerçekleşecek? Ve o zaman mazlumların ruhları demeyecek mi ey Rabbimiz? Hakkımızı istiyoruz. Zalimlerden hakkımızı almanı istiyoruz. Sen ki adaletli bir ilahsın. Adaleti gerçekleştir. İntikamımızı al o zalimlerden. Demeyecekler mi? Demezler mi? Allah El-Muntakim isminin gerçekleştirmesi gerekmez mi? Adalet ismini tecelli ettirmesi gerektiği gibi, ahirette herkesin hakkını vererek adaleti gerçekleştirmesi gerektiği gibi, hem mazlum kullarının hem de kendinin intikamını alması El-Muntakim isminin de gereğidir. Alimlerimizden bazıları adalet sıfatının ahireti gerektirdiğini tespit ettiler. Aynı şekilde El-Muntakim ismi de kanaatimce ahireti gerekli kılan isimlerdendir. Haddi zatında genel olarak şunu söylemek mümkündür. Allah'ın bütün esması, bütün isimleri, sıfatları aslında ahiret içindir ve ahireti gerekli kılar. Madem ki Semi'dir, her şeyi işitir. O halde her şey niye işitir? Her şey işitiyor. Neden işitiyor? Yazmak için, yazdırmak için ve sonra gerekeni yapmak için. Her şeyi işitmesi aslında bir şey içindir ve o şey ahirettir. Her şeyi görmesi, Allah'ın her şeyden haberdar olması, semi olması da, basir olması da, habir olması da, hepsi de diğer sıfatları da ahireti gerekli kılar. Madem basirdir, neden basirdir, neden görüyor? Görüyor ki sonra ona göre hesaba çekecek. İşitiyor ki ona göre hesaba çekecek. Haberdar oluyor ki ona göre hesaba çekecek. Allah Azze ve Celle El-Muntakim ismine sahip ki intikam almak için. İntikam almayacaksa neden El-Muntakim'dir? Her şeye galip gelmeyecekse, sonunda onun dediği olmayacaksa neden El-Aziz'dir? Madem ki Aziz'dir, her şeye galebe çalmalı. Hiçbir şey ona galip gelememeli. Ahiret olacak ki her şeye galip geldiğini ispat etsin. Bütün zalimlere galip gelsin ve onları cehennemine koysun. Böylece aziz olduğunu ispat etsin. Bu dünyada kendini aziz zannedenlerin aziz olmadığını göstersin. Böylece kendinin aziz olduğunu ispatlasın. Aziz ismi de yine ahireti gerektirir. Rahmet sıfatları da yine ahireti gerektirir. Rahmet sıfatı müminlere merhametle muamele etmeyi gerektirir. Onların haklarını vermeyi gerektirir. Ahiret olmazsa nasıl rahmet sahibi olabilir müminlere? Müminler bu dünyada çile çekiyor. Bir sürü imtihanlara giriyor. Zorluklarla karşılaşıyor. Birçok Müslüman kafirden daha zor bir hayat yaşıyor. Allah Azze ve Celle merhametinin gereği olarak Müslüman kullarına vermezse, onlara rahmetiyle muamele etmezse, o zaman neden merhamet sıfatlarına sahiptir ki? Merhamet sıfatlarını kime karşı kullanacak ki? Müslümanlara vermezse, kerim sıfatıyla kime verecek ki? Müslüman kullarına imtihanı kazananlara vermezse kime verecek? Hazreti Nuh'a vermezse, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya, Hazreti Muhammed Mustafa'ya vermezse kime verecek? Kerim sıfatıyla kime muamele edecek? Kendi için canını veren şehitlere vermezse, her gün ağlayan evliyasına vermezse, kendi uğrunda mücadele eden çilekeş kullarına vermezse kime verecek? Kerim sıfatıyla kime muamelede bulunacak? Kerim sıfatının da gereği cömerttir Allah. Cömertlik yapması lazım. Kime cömertlik yapacak? İbrahim'e vermeyecek de kime verecek? Musa'ya vermeyecek, kime verecek? İmtihanı kazanmış kullarına vermeyecek, kime verecek? Hayvanlara mı verecek? Hazreti İbrahim'e vermeyecek, kediye köpeğe mi verecek? Elbette ki kendi için birçok sıkıntı çekmiş, canını ortaya koymuş, malını ortaya koymuş, her türlü tehlikeyi göğüslemiş, imtihanları kazanmış, tevhid inancıyla yaşamış, Rabbinin dediği gibi bir hayat sürmüş, o şekilde canını teslim etmiş, imtihanı kazanmış olanlara kerim sıfatının gereği olarak vermeli. Eğer bu dünya hayatı bu şekilde son bulacak olursa, ahiret olmazsa, o zaman kerim sıfatıyla kime verecek? Kerim sıfatı ezeli ve ebedidir. Hep onunla beraberdir. Hep öyle kalacaktır. Ebediyen kerimdir. Ebediyen kerim sıfatı vermeyi gerektirir. Madem ebediyen kerimdir, ebediyen vermelidir. Kime verecek? Kendine iman etmiş, imtihanları kazanmış olana vermeyecek, kime verecek? Allah mutlaka yeni bir dünya yaratmalı ve bu kullarına orada nimetler vermelidir. Rahmetinin de gereği odur, adaletinin de gereği odur. Kerim sıfatının da gereği odur, muntakim sıfatının da gereği odur. Bütün sıfatları aslında ahireti gerekli kılmaktadır. Hiçbir delil bilmese bile insan, kainata şöyle bir baksa, kainattaki ilmin sonsuzluğunu görür, kudretin sonsuzluğunu görür. Ve bu kainatı böyle yaratanın kudretinin sınırsızlığını görür ve Allah isterse yeniden yaratır der. Allah için zoru diye bir şeyin olmadığını akılla anlamak mümkündür. Allah için zor diye bir şey yoktur. O halde o insanlar neden ahireti mümkün görmüyorlar? Hesaplar yaklaşmıştır ama onlar hala gaflet içerisinde para kazanma peşindedirler. Ölümler yakındır ama onlar hala uzun emeller peşindedirler. Peygamberimiz sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem ecelimizin yakın olduğunu bize anlatmak için bir misal verdi. Bir gün eline 3 tane çomak aldı. Birini sağ tarafına koydu, birini önüne koydu, birini de uzağa fırlattı. Buyurdu ki bu sağ tarafımdaki insandır, önündeki onun ecelidir, uzağa attığım da onun emelidir. Emeline doğru gider, emeline ulaşmak ister herkes. Uzun emelli olmayın. Emeline doğru gider ama eceli daha yakındır. Onu tutuverir. Daha çok hedefleri vardı. Emeliniz uzun olmasın, ölümünüzden daha uzun emeller beslemeyin. Her an ölüm başımızdadır, anımızı yaşamalıyız. Anını yaşayanlar ancak uzun emelli sayılmazlar. Anını yaşayanlar, hatta belki 6 ay sonrası bile yerine göre uzun emeldir. Acaba 6 ay yaşayacak mıyız? Bir senelik emelleri olanlar. İnsan kendi adına uzun emeller beslememeli. Ama Müslümanlar adına, cemaat adına, İslam ümmeti adına uzun emellerimiz olmalıdır. Ümmet-i Muhammed'in kurtuluşu için uzun vadeli planlar yapılmalıdır. Ama kişinin kendi adına yapacağı planlar uzun olmamalıdır ve her an ölüme hazır olmalıdır. Çünkü yakındır. Bir rivayette gözünüzün siyahıyla beyazı gibi diyor. Ölüm size olan yakınlığı. Nasıl ki siyahla beyaz iç içedir, siz de aynen öyle ölümle iç içesiniz, her an gelebilir. Her an zil çalabilir ve kağıdı kalemi bırak denilebilir. İmtihandaki talebe gibi. her an zil çalabilir ve kağıdı kalemi bırak denilebilir. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle kitabında sürekli olarak ahireti hatırlatmaktadır. Hiç unutturmamaktadır. Neredeyse Kur'an'ı rastgele şöyle bir 20 defa açsanız, 20 defasında da tevhid inancına temas edildiğini ve ahirete temas edildiğini görürsünüz. Bazen doğrudan, bazen de dolaylı olacak şekilde. Ama mutlaka temas edildiğini görürsünüz. Kur'an sürekli bizi ahirete hatırlatır. Ama insanlar gayri ciddidirler. Mesele ciddidir. Mesele gayet ciddidir ama insanlar ciddiyetsizleştirilmiştir. İnsanlar sadece maddi konularda ciddi davranmaktadırlar. Öyle insanlar tanıdım ki, din mevzuunda, ahiret mevzuunda gayet ciddiyetsiz. 3 gün uyumuş olsa, 3 gün uyumuş olsa, yanında din adına, ahiret namına, dava namına bir mesele konuşsanız, uyuklamaya başladığını görürsünüz. Halbuki 3 gün uyumuştur. Aynı adamın yanında dünya adına bir şey konuşsanız, kolay para kazanma yolunu mesela, ya da bir yerde bir define olduğundan mesela bahsetseniz, 3 gün uykusuz kalmış olsa, vallahi gözlerinin fal taşı gibi açıldığına ben şahidim. Böyle insanlar tanıdım. Tek düşüncesi dünya olan insanlar, lafa geldiğinde Müslümandırlar, namaz kılmaktadırlar, kitap okumaktadırlar, ezherde okumaktadırlar ama kalplerinde tamamen dünya vardır. Mesele gayet ciddi olduğu halde onlar ahiret mevzuuna gereken ciddiyeti göstermemektedirler. Halbuki mesele çok ciddidir ve en ciddi mesele budur. Bundan daha ciddi mesele bulamazsınız. Peygamberimiz o yüzden bu meselenin ciddiyetini anlatmak için güzel bir misal vermişti, hatırlayın. وَاَنْزِرْ عَشِرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ ayeti geldiğinde, artık gizli daveti bırak ey Resulüm, akrabalarını topla, onları toptan uyar. Artık gizli davete çok fazla gitme. Bir an evvel aleni davete başla. Çünkü gizli davet bir mecburiyet karşısında başvurulan yoldur. Artık aleni davete başla ki herkes duysun ve herkes sorumlu olmuş olsun. Hiç kimse duymadım diyemesin kıyamet gününde. Bir an evvel gizli daveti bırak ve akrabalarını uyar ayeti geldiğinde. Efendimiz topladı hala oğulları, teyze oğulları, dayı oğulları, amca oğulları, hepsini çağırdı. Ve dedi ki, ben size desem ki şu dağın arkasından bir düşman ordusu geliyor, bana inanır mısınız? Bakınız verdiği misale bakın. Meselenin yani ciddi olduğunu anlatmak istiyordu. Düşman ordusu ciddi bir mesele. Gelecekler ve sizi kılıçtan geçirecekler. Ciddiyet, meselenin ciddiyetini anlamaları için böyle bir misal verdi. Neden başka misal vermedi? Mesela ben size desem ki filan kişi filana şöyle söyledi, inanır mısınız? Ya da filan filana bir tokat vurdu desem inanır mısınız? Ya da şu mesele şöyledir desem inanır mısınız? Öyle basit şeyler söyleyebilirdi, söylemedi. Ciddi bir meseleyi olduğunu anlatmak için dedi ki, şu dağın arkasından bir ordu geliyor desem inanır mısınız bana? Evet dediler, sen Muhammedül Emin'sin, yalan söylediğini hiç görmedik. Sen diyorsan öyledir. O zaman dedi, ben size diyorum ki bu hayatınızın arkasında ahiret var. Ve önünüzde cehennem var. Şirk içindesiniz. Şu şirki bırakmazsanız hepiniz ebediyen cehenneme gireceksiniz. Ciddi bir meseleyi misal verdi. Arkasından da ciddi bir ikazda bulunmak için. Ciddi insanlar imana ulaşacaklardır. ciddiyetsiz insanlara, meselelere, ciddi meselelere ciddiyet göstermeyen, laubalilik yapan, ahiretle ilgili fıkralar anlatan adamlara Allah iman nasip etmeyecektir. Cennet sanki ciddiyetsiz bir mesele, cehennem sanki ciddiyetsiz bir meseledir de bunları alay konusu yapanlar, bunlarla ilgili fıkralar anlatanlar, Allah böylelerine iman nasip etmez. Mesele gayet ciddidir, ciddiyet ister. Ciddiyetsiz insanlara çok zaman vermeyin. İslam davetçisinin zamanı kıymetli olmalı. Herkese saatlerimizi verecek değiliz. İlgili olanlara zaman vermeliyiz. Bir insana konuşun ve gözlerine bakın. Gözler yalan söylemez. Dil yalan söyler, göz kendini ele verir. Eğer önemli bir mesele anlattığınız halde hiç önem vermez gibi sağa sola bakıp duruyorsa, uyukluyorsa o insan meseleye karşı ilgisiz demektir. İlgisiz adama boşuna nefes tüketme, Allah ona iman vermeyecektir. Neden versin? İlgisiz adama neden iman verilsin ki? İman bu kadar ucuz mu ki? İman adamı ebedi cennetlik yapmaktadır. Ebedi cennet bedava mı ki? Nasıl olur da hayatın en mühim gerçeği karşısında ciddiyetsiz olurlar? Nasıl olur? Hayatın en mühim gerçeği, ebedi hayat. Hayatımızın bundan ibaret olması mümkün değil. Allah oyun oynayan çocuk değil. Şu koskoca alemi laf olsun diye yaratmış olamaz. O halde bundan sonrasında bir hayat olmalı. Hak yerini bulmalı. Zalim mazluma vereceğini vermeli. Mazlum zalimden alacağını almalı. Hak yerini bulmalı. Allah Azze ve Celle kendisini çok seven kullarını eğer ebedi bir idama mahkum ederse, onları ebediyen öldürürse, o zaman onların kalbi kırılmaz mı? Hazreti İbrahim'i ebedi idama mahkum ederse, artık bir daha dünyaya gelmeyeceksin, bir daha beni görmeyeceksin, bir daha benimle konuşmayacaksın derse, bir daha bana secde etmeyeceksin, bir daha sana hayat vermeyeceğim derse, İbrahimler, Musalar, İsalar, Muhammed, Mustafa'lar demez mi? Ey Rabbimiz, biz seni seviyorduk, neden bunu yaptın? Biz senin için canımızı ortaya koymuştuk. Bize ebedi bir hayat versen senin mülkünden bir şey eksilmezdi ki. Neden böyle yaptın ki demezler mi? Allah'ın mülkünden bir şey eksilmez ki. Bize ebedi bir hayat verse mülkünden bir şey eksilmez ki. Durum bu. Ebedi bir cennet olacak olmak zorunda, ebedi bir cehennem olacak olmak zorunda. Çünkü Allah adalet sahibidir. İmanımıza karşılık ebedi bir cennet vermek istiyor. Küfre karşılık, şirke karşılık da ebedi bir cehenneme sokmak istiyor. Çünkü şirk sonsuz bir cinayettir. Sonsuz cinayetin de cezası sonsuz olmalıdır. Sonsuz cinayete karşılık sonsuz azap adalettir. Burada bir haksızlık söz konusu değildir. Mesele ciddidir. Size birisi dese ki, filan yerde sana pusu kurdular. Senin yolunun üzerinde evine giderken sana pusu kurdular. 5 tane silahlı adam seni orada bekliyorlar. Önemli değil canım der misiniz? Yoksa hemen polisi mi ararsınız? Akrabalarınızı mı ararsınız? Sağdan soldan bir şeyler, silah falan temin etmeye mi çalışırsınız? Hiçbir tedbir almadan gider misiniz? size, sizi bekliyorlar, öldürecekler ya da babanı bekliyorlar, öldürecekler deseler, vurdum duymaz olabilir misiniz? İlgisiz davranabilir misiniz? Önemli değil canım diyebilir misiniz? Yoksa hemen memleketi ayağa mı kaldırırsınız? Tüm akrabalarınızı mı toplarsınız? Arkadaşlarınıza mı haber edersiniz? Ne yaparsınız? Hiçbir şey yapmamanız mümkün mü? Bu meseleye karşı muarit olmak, yüz çevirmek, ilgisiz davranmak mümkün müdür? Nasıl oluyor da buna karşı ilgisiz olamayanlar, tedbir alanlar, ebedi cehenneme karşı, o tehlikeye karşı gayet ilgisiz olabilmektedirler? Nasıl olabilmektedir? Bu nasıl mümkün olmaktadır? Hayatını değiştirmek istemediği için, ölümü düşünmek istememektedir. Öleceğini bildiği halde. Bir zamanlar, bundan 15 yıl önce, o zaman 60 yaşlarında olan bir adamın yanında mevzu geldi, ölüme dayandı. Ölümle ilgili birkaç cümle konuşuldu. O adam rahatsız oldu ve lütfen dedi, şu konuyu kapatamaz mıyız? İnsanlarda bir de böyle bir ahlak var, böyle bir inanış var, safsataya inanmaktadırlar. Kur'an'daki hakikatlere inanırken şüphe içinde olanlar, böylesi safsatalara inanırken şüphesiz inanmaktadırlar. Ve ölümden bahis açılırsa ya kendi ölür, ya bir akrabası ölür, ya bir musibete uğrar gibi saçma sapan inançlara sahiptirler. Şu konuyu kapatamaz mıyız demesi o yüzden. Tamam, ben konuyu kapatayım. Sen mezarın kapısını kapatabileceksen, konuyu kapatalım. Mezarın kapısını kapatabilecek misin? Tamam, ben konuyu kapatırım. Ama sen mezarın kapısını kapatamazsın. Madem kapatamayacaksın, madem oradan sen de gireceksin, o halde neden konuyu kapatıyorsun da ölüme hazırlık yapmıyorsun? Ölüme hazırlık yap. Konuyu kapatma. Allah insanlara defalarca bu gerçeği hatırlattığı halde insanlar hep hayatlarını değiştirmemek için konuyu kapatmak istediler. Halbuki hesapları Mahkeme-i Kübra yaklaşmıştır ama onlar sanki daha çok vakit var, sanki bu dünyada milyarlarca yıl yaşayacaklarmış gibi davranmaktadırlar. Gaflet içerisinde oyalanmaktadırlar. Bu dünya ne kadar tatlıymış. Bu dünyada bunca haksızlık var, bunca hırsızlık var, bunca namussuzluk var, bunca cinayet var, bunca terör var, bunca fitne var, bunca yalan dolan var, bunca küfür var, bunca hastalık var. Buna rağmen insanlar bu dünyaya bu kadar tapıyorlar. Ya bir de bunlar olmasaydı, yani dünya biraz daha güzel olsaydı, biraz daha az musibet, biraz daha az kötülük, biraz daha az hastalık olsaydı, acaba daha ne olurlardı? İyi ki bu dünyada bu kadar problem var. Bu kadar problem olduğu halde insanlar dünya perest. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya daldıkça dalıyorlar. Ya bir de bunlar olmasa hayat daha güzel, daha toz pembe olsaydı daha ne olurdu acaba? Allah'ın rahmeti, şu musibetler, bazı başarısızlıklar, bazı kötülükler, bazı hastalıklar, insanın dünyadan soğutmak için. Allah'ın rahmeti, lütfu da hoş, kahrı da hoş, hep verdiği güzel nimetler hoş değil. Bu gibi musibetler de birçok yönden hoştur. Hikmetlidir.
Bu musibetlerin bir hikmeti de bu. İnsanlar uyansın, dünyaya dalmasın. Şu dünya zaten kötülüklerle dolu, ben ahireti kazanayım desin. Bu dünyada kral da olsan boş. Hesap vereceksin. Kralın derdi çobandan daha fazla üstelik. Ne kadar dünyanız ne kadar fazla olsa, dünyanız mamur olsa, zengin olsanız ya da mevki makam sahibi olsanız o kadar derdiniz çoğalıyor. Mevki makam sahiplerinin derdi mevki makam olmayanlara göre 100 kat daha fazla. Onun için insan dünyaya meyletmemeli, dünyaya sahip olanları görmeli, dünyaya sahip olanların sıkıntılar içinde rahat yaşamadığını görmeli ve Allah'tan her şeyin hayırlısını istemeli. Allah seni dünya nimetleriyle imtihan etmiyorsa, seni onunla uğraştırmıyorsa, meşgul etmiyorsa bundan dolayı Rabbine hamd etmelisin. Bu dünya gelip geçici bir yer, böyle bakmalısın. Bu dünya imtihanını kazanmayı sadece düşünmelisin. Dünya nimetleri insanı gaflete düşürüyor. وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ Onlar gaflet içindedirler. Mu'ridun o yüzden mu'riddirler. Gaflet içinde olmasaydılar aldanmış demek yani gaflet. Ne yaptığını bilmez bir vaziyette olmak, doğru yanlışı ayırt edemez hale gelmek, önemliyi önemsizi ayırt etmez hale gelmek, düşüncesiz bir hale gelmek, hakikati görmez hale gelmek, boş işlerle uğraşır hale gelmek. Demek insan böyle olunca sonra muarit oluyor. İyice uzaklaşıyor hakikatlerden, hakikatlere yüz çeviriyor. İlgisizleşiyor. Bütün ilgisi bu dünya oluyor. Halbuki Kur'an'a göre dünya nimetleri basittir. Dünya hayatı kıymetlidir. Çünkü dünya hayatının sonunda ya ebedi cennet ya ebedi cehennem. O halde mesele mühimdir. Ama dünya nimetlerine gelince hepsini bırakıp gideceksin. Yiyeceğin bir lokma ekmekten ibaret. O halde dünya nimetlerini önemsememek icap eder. Dünya nimetlerine çok önem veriyor insan, dünya hayatına önem vermiyor. Dünya nimetlerini elde etmek için dünya hayatını zehir ediyor. Dünya nimetlerinden daha fazla kazanmak için, hamallığını yapmak için, daha çok sıkıntısını çekmek için mühim olanı yani dünya hayatını terk ediyor, dünya hayatını imtihan olduğunu unutuyor ve bu dünya hayatı sonucunda cenneti kazanacak, bunu unutuyor. Bu şuna benzer. Hesabı unutanlar, gaflet içinde olanlar, dünya nimetlerine dalanlar, bunların hali bir uçurumun üzerindeki köprüdeki insana benzer. Karşı tarafta bir saray var. Uçurumun, köprünün karşısında bir saray var. Öyle bir saray ki içinde yok yok. Ne ararsanız var. Öyle bir saray. Ve o saraya gidebilmek için o köprüden geçmeniz lazım. Ama o köprü de öyle adi bir köprü ki tahtaları çıkmış, kırık dökük, boyasız, çürük, adi mi adi, böyle tahtalardan oluşan bir köprü. O köprünün üzerinde giden adam için o köprünün ne önemi olur ki? Olmalı mı? O köprünün ne önemi olabilir ki? O köprünün vazifesi önemlidir. Kendinin bir kıymeti olamaz. Ama adam köprünün üzerinde yürümektedir. Köprüye aşık olmaktadır. Köprüye bakmaktadır. Halbuki tahtadan ibarettir. Kırık dökük tahtalardan ibarettir. Her anda ayağa kayabilir. O köprünün üzerindedir. Ama köprünün üzerinde olduğunu unutmuştur. Karşıdaki sarayı unutmuştur. Köprüye dalmıştır. Tahtalarına bakmaktadır.
Şu tahta ne güzel demektedir. Şu çivi ne güzel çakılmış demektedir. Bunun şurası niye kırık demektedir. Bunu bağlayan ip biraz zayıf herhalde demektedir. Ona bakarken, öbürüne bakarken aşağı düşmektedir. Halbuki bu insanın hedefi o köprüyü geçmek, sarayına ulaşmak olmalıydı. Hep gözü sarayda olmalıydı. O köprünün tahtalarına bakmamalıydı. Gözünü saraydan ayırmamalıydı. Bir aslanın avına bakması gibi hiç gözünü ondan ayırır mı? Ceylana bakarken, geyiğe bakarken hiç gözünü ayırır mı avından? İşte öyle olmalıydı. Ona kilitlenmeliydi. Ama o köprünün tahtalarına baktı ve düşüverdi gitti. Dünya nimetlerine aldananların hali buna benzer. Asıl varılacak olan yer Allah katındadır. Fakat o onu unutmuştur. Oradaki sarayını unutmuştur. Oradaki hurilerini unutmuştur. Oradaki nimetleri unutmuştur. Halbuki sahabede öyle bir anlayış vardı ki sahabeyi sahabe yapan da işte bu. Büyükleri büyük yapan bu. Çok namaz kılma değil. Büyükleri büyük yapan işte buydu. Bir gün sahabeden birisi çok mal harcıyordu. Allah yolunda harcıyordu. Bir gün kendisine dediler ki biraz da aileni düşünsene. Çoluk çocuğunu, hanımını, onları düşün biraz da. Çok dağıtıyorsun dediler. Dedi ki vallahi ben cennet için bunu yapıyorum ve cenneti kaçırmam. Hiç kimse bana cenneti kaçırtamaz. O hurileri istiyorum ben dedi. O güzel hurileri istiyorum. Ben o cenneti istiyorum. O sarayı istiyorum. Ben o cenneti istiyorum. Her nimetin olduğu o cenneti istiyorum. Rabbimin cemalini istiyorum. Huzur istiyorum. Ben Rabbimin lütfunu istiyorum. Hiç kimse bana engel olamaz dedi. Ben vereceğim. Cenneti kazanacağım, hurileri kazanacağım. Gözünü dikmişti cennete. Başka bir şey görmüyordu gözü. İşte insan böyle olursa salih amel işlemesi kolaylaşır. Cömert olması kolaylaşır, cesur olması kolaylaşır, zamanını vermesi de kolaylaşır, malını vermesi de, canını vermesi de kolaylaşır. Dünyaya meydan okur, o da kolay olur çünkü ölürsem de Rabbim bana cennette bir köşk verecek der, yoluna devam eder. Bu iman onu cesur yapar, bu iman onu cömert yapar, bu iman onu geliştirir. Eğer gaflet içinde olacak olursa hakikate karşı ilgisiz olacaktır. Nice insanlar var. Yanında ahiretten bahsetseniz konuyu değiştirir. Yanında cennetten cehennemden bahsetseniz dalgaya alır. Cennetle cehennemle ilgili fıkralar anlatır. Sen inanmadın mı deseniz tabii Müslüman canım der. Aslında iman etmiş olsaydı meselenin gayet ciddi olduğunu anlardı ve bu işi şakaya alamazdı. Cennetle cehennemle ilgili fıkra anlatanlar bunlar meselenin ciddiyetini anlamamış kimselerdir. Ve bu fıkralarla küfre kadar da gidebilirler. Gaflet içerisinde ciddiyetsiz şu batı kültürü bizi ciddi meselelere karşı ciddiyetsiz hale getirmiştir. Belki bizi gavur edemediler ama bir şey ettiler. Bazı şeyleri başardılar. Belki Hristiyan edemedi, Yahudi edemedi, komünist edemediler ama bazı şeyleri başardılar. Bu da bir gerçek. Bizim karakterimizi bozdular. Bu da bir gerçek. Karakteri zayıf insanlar ciddi meselelerde bile şakalaşırlar. Ciddiyetsizdir. her meseleye gayri ciddi yaklaşmaktadır. Böyle insanlar, onlara her ne derseniz deyin size ciddi bir şekilde bakmayacak ve sizi ciddi bir şekilde dinlemeyecektir. Bu insanların ciddi bir şekilde meseleye bakabilmesi için önce konuyu ciddi bir şekilde ortaya koymalısınız. Ciddi bir ortam sağlamalısınız. Gayri ciddi bir ortamda ciddi mesele konuşmamalısınız. Ciddi meseleler ciddi ortamlarda ciddi bir üslupla ele alınmalıdır. Bu meselelerin şakaya gelir tarafı yoktur. Allah Azze ve Celle o iraz eden, Hakk'a karşı sırtını dönen, yüzünü dönen, Hakk'a karşı ilgisiz olan insanları gaflet içinde olduklarını, ciddiyetsiz olduklarını bize bildirir. مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ زِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَسْ. Onlara Rablerinden bir muhdes gelse, yeni bir ayet, yeni bir sure ya da yeni bir peygamber, yeni bir kitap gönderilmiş olsa اِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ. Onlar ancak meseleyi gayri ciddi bir şekilde ele alırlar, kulak verirler ama nasıl kulak verirler? Lehu laib gibi oyun oynarlar. Onlar oyun oynuyormuşçasına gayri ciddi bir şekilde kulak verirler. Kulak vermezler yani aslında bunlar. Bunlar nasıl dinlerler? Aslında oyun oynuyor gibi dinlerler. Rablerinden yeni bir ayet geldiğinde, yeni bir kitap geldiğinde, yeni bir peygamber geldiğinde, yani demek ki her seferinde böyle davranırlar. Neden? Çünkü bunlar gaflet içindedirler. Her meseleye gayri ciddi yaklaşmaktadırlar. O yüzden bu tür insanları, bu gayri ciddi insanları sonraya bırakmak lazım. Öncelikle ciddi insanlar üzerinde durmak lazımdır. Ciddi insanlar dini daha iyi anlayacaklardır. Din ciddidir, ciddiyet ister, ciddi insanlar tarafından anlaşılır. Ciddiyetsiz olanlar dini anlamazlar, anlamak istemezler çünkü din ciddidir. Din hayatı değiştirmeyi emredecektir. Onun için mesele ciddidir. O ise hayatını değiştirecek kadar yiğit değildir, ciddi değildir. O halde onu anlatmanız boşunadır. Bunlar sonraki insanlardır. Bunlara belki bir iki defa anlatmış olmak için, görevinizi yapmak için anlatırsınız. Fakat çok da fazla üzerinde durmamalısınız. Çünkü daha ciddi insanlar bulmak zorundasınız. Bu ciddiyetsiz insanlar ne zaman meseleyi ciddi olarak ele alacaklardır? Hareket büyüdüğü zaman. Hareket büyüdüğü zaman ilgisiz olanlar ilgi duyacak. Korkaklar cesaret kazanacak. Hareket büyüdüğü zaman herkesin dikkatini çekecek. Ve o zaman ciddiyetsiz olanlar da ciddi bir şekilde meseleyi anlamaya çalışacak. Her tarafta gündem olduğu zaman o dava, herkesin gündemini işgal ettiği zaman ancak o zaman o insanların ilgisini çekebilir, dikkatini çekebilir. Gündem tamamen İslam olduğu zaman, gündem başka şeylerken bu ciddiyetsiz insanlar meseleye ilgi duymayacaklardır. Allah o yüzden bize böylelerinden haber vermektedir. Onların kalplerinin gaflet içinde olduğunu, dolayısıyla onlara çok fazla emek verilmemesi gerektiğine işaret etmektedir. Allah hakikatlere karşı ilgi duyanlardan ve bu şekilde hakiki imana ulaşanlardan olmayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Ya Rabbi senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Dünyanın dört bir tarafında İslam medeniyetini yeniden ihya edebilmek için gayret gösteren Müslümanlara yardım eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.